Ayrım 9, sayfa 68, 5. bölüm. Helen Van Deventer uzun boylu bir kadındı. Keskin çizgili, alımlı bir yüzü, acılarla dolu gözleri vardı. Oldum olası yaşamın kederlerini çok derinden duyardı. 15 yaşındayken Van kedisini zehirledikleri zaman Helen kocasını yitiren genç bir dula dönmüştü. 6 ay yasını tuttu kedisinin. Gösteriş yaparak değil de yavaş, üzgün bir sesle konuşup ortalıkta ruh gibi dolaşarak. Kedinin 6 ayı dolduğu sırada bu kez de babasını yitiren genç kız yasını kesintisiz sürdürdü. Görünüşe bakılırsa Helen yasa, kedere doyamıyor, yaşamı da ona bunları bol bol hiç esirgemeksizin sağlıyordu. Helen 25 yaşındayken Hubert van Deventer'le evlendi. Hubert kırmızı yüzlü, gösterişli bir avcıydı. Yılın 6 ayını şu ya da bu hayvanı avlamak peşinde koşmakla geçirirdi. Düğününden 3 ay sonra ayağı bir böğürtlen çalısına takılınca kendi tüfeğinin patlamasıyla vurulup öldü. Hubert oldukça yürekli hem de şakadan anlar bir adamdı. Bir ağaç altında can çekişirken bir arkadaşı karısına söyleyecek son bir sözü olup olmadığını sorunca Hubert ''Var'' dedi. ''Söyleyin ona.'' Kafamı doldurtup duvardaki yassı boynuzlu geyikle iri boynuzlunun arasına astırsın. Bu kez kafayı avcılık pazarından satın almadığımı da söyleyin ona. Helen Van Deventer, av hatıralarıyla dolu olan salonun kapısını kilit vurdu. Bundan böyle Hubert'ın kutsal ruhunu simgeliyordu bu oda. Perdeler kapalı tutuluyordu. Helen ağlamadı çünkü onun yaratılışında ağlayıp sızlamak yoktu. Yalnız gözleri daha bir kocamanlaşmış gibi oldu. Bakışları da dalgınlaşarak başka zamanlarda, başka yerlerde dolaşan bakışların boşluğuna büründü. Hubert ona San Francisco'da Rus tepesindeki eviyle birlikte hatırı sayılır bir varlık bırakmıştı. Helen'in kocası öldükten 6 ay sonra dünyaya gelen kızı Hilda, taş bebek gibi güzel bir kız çocuğuydu. Annesinin o iri gözlerini almıştı. Ama sağlık durumu hiçbir zaman iyiye gitmiyordu. Çocuk hastalıklarının hepsine şaşılacak şey günü gününe yakalanıyordu sanki. İlkin avazı çıktığınca bağırmakla dışarı vuran huysuzluğu emeklemeye başlar başlamaz kırıp dökücü bir yöne saptı. Hilda öfkesinin yoluna çıkan ve kırabilecek olan her şeyi parçalıyor, ortadan kaldırıyordu. Helen van Deventer kızını okşayıp avutuyor, böylece çoğunlukla onun huysuzluğunu arttırmayı başarıyordu. Hilda, 6 yaşındayken aile hekimi Dr. Phillips, Bayan Deventer'e onun zaten çoktandır kuşkulanmakta olduğu şeyi söyledi. ''Hilda'nın aklı tam yerinde değil.'' dedi. ''Onu bir ruh hekimine götürseniz iyi edersiniz.'' derim. Ananın koygun gözleri acıyla iri iri açılmıştı. ''Emin misiniz doktor?'' ''Oldukça.'' Ama ben uzman değilim. Bu konuyu benden iyi bilen birine götürmeniz gerek onu. Helen bakışlarını başka yöne kaydırdı. Bunu ben de düşündüm doktor. Ama başka bir hekime götüremem onu. Oldum olası siz baktınız bizlere. Sizi tanıyorum. Başkasına hiçbir zaman tam güvenemem ki. Doktor Phillips, ne demek? Diye parladı. Gereken yolu izlersek çocuğu iyileştirebileceğimizi anlamıyor musunuz? Helen ellerini şöyle bir kaldırır gibi yaptı. Sonra umutsuzlukla kucağına bıraktı. Hilda iyileşemez doktor. Yanlış zamanda dünyaya geldi. Babasının ölümü. Yıkılmış durumdaydım. Kusursuz bir çocuk doğuracak gücüm kalmamıştı. Anlıyorsunuz değil mi? Öyleyse niyetiniz nedir? Yalnız izin verirseniz düşüncelerinizin aptalca olduğunu söylemem lazım. Yapacak ne var ki doktor? Beklemek, ummak dışında. Bu acıya katlanabileceğimi biliyorum ama başka bir doktora götüremem onu. Ona gözüm gibi bakar, üstüne titrerim. Anlaşılan benim yazgım bu. Helen üzgün üzgün gülümsedi ve ellerini gene hafifçe kaldırdı. Doktor sinirlenerek, ''Bana öyle geliyor ki başınıza zorla dert açıyorsunuz.'' diye söylendi. ''Alnımıza yazılana boyun eğmemiz gerekir. Dayanıklıyımdır ben.'' Çile çekebilirim. Buna inanıyorum. Hem de övünüyorum. Dünyanın hiçbir kahrı benim sabrımı çökertemez. Dayanamayacağım tek bir şey var doktor. Hilda'yı benden ayıramazlar. Onu yanımda alıkoyacağım. Doktorumuz da her zamanki gibi siz olacaksınız. Araya başkaları girmemeli. Doktor Phillips oradan öfke ve tiksinti içinde ayrıldı. Bu kadının yok yere çile çekmeye teşne oluşu her zaman tepesini attırırdı zaten. Feleğin yerinde ben olaydım. Onun bu serin kanlı dayanıklılığını tuzla buz etmek gelirdi içimden diye düşündü. Bu olaydan bir süre sonra Hilda sanrılar, düşler görmeye başladı. Geceleyin uykusunun arasında gelen sivri dişli, koca pençeli korkunç canavarlar onu yemeye çalışıyorlardı. Eciş bücüş cüceler onu çimdikliyor, kulağının dibinde dişlerini gıcırdatıyorlardı. Helen bu görüntülere kendini sınamaya gelen yeni çileler gözüyle bakıyordu. Bir sabah Hilda, ''Bir kaplan geldi üstümü açtı.'' diye ağlamaya başladı. ''Sakın ondan korkma yavrum benim.'' ''Ama dişlerini battaniyeden bile geçirdi anne.'' ''Bu gece ben senin başucunda beklerim canım. O zaman gelemez pis kaplan.'' Böylece Helen, tan yeri ağırıncaya dek kızının başucunda bekler oldu. Ruhunun ateşli direnciyle gözleri parıl parıl, bakışları tutuşuyordu. Bu arada onu düşlerden daha tedirgin eden bir gelişim vardı. Hilda yalan söylemeye başlamıştı. ''Anneciğim, bu sabah bahçeye çıktımdı. Sokakta bir dede oturuyordu. Beni evine çağırdı. Ben de gittim. Kocaman altından bir fili vardı. İzin verdi, üstüne bindim.'' Masal uydururken çocuğun gözleri uzaklara dalıp gitmişti. ''Söyleme böyle şeyler.'' diye annesi yalvardı. ''Hiçbirini yapmış değilsin, biliyorsun bunu.'' Hilda elmaslarla işlenmiş bir kol saati uzattı. Helen elleri korkudan sarsılarak saati aldı. Bir an için yüzündeki direniş silinerek yerine öfkeli bir bakış geldi. ''Hilda, nereden aldın bu saati?'' ''Dede verdi anneciğim.'' ''Yok, söyle, nerede buldun? Buldun mu bunu?'' ''Dede verdi.'' Saatin arkasında bir marka vardı. Helen'in bilmediği baş harfler. Kadın ne yapacağını bilemeden bunlara bakıyordu. Haşim bir sesle, ''Saat annede dursun.'' dedi. O gece gizlice bahçeye çıktı. Ufak bir kürek buldu. Saati yerin altına gömdü. O hafta bahçenin çevresinde yüksek demir bir parmaklık çektirdi. Ondan sonra da Hilda'nın tek başına sokağa çıkmasına bir daha izin verilmedi. Hilda 13 yaşındayken evden kaçtı. Helen kızını buldurtmak için özel hafiyeler tuttuysa da 4 gün sonra bir polis görevlisi çocuğu Los Angeles'ta boş bir inşaat şantiyesinde uyurken buldu. Helen kızını karakoldan kurtardı. ''Evinden neden kaçtın canım?'' diye sordu. ''Ne bileyim, içimden piyano çalmak geldi.'' ''Ama evimizde piyano var ya, onu neden çalmadın?'' ''Yok, öbür türlüsünden çalmak istedim. Hani kuyruklusundan.'' Helen, Hilda'yı kucağına alıp sımsıkı bağrına bastı. ''Peki sonra neler yaptın şekerim?'' ''Sokakta geziyordum. Adamın biri beni arabasına bindirdi. $5 verdi. Sonra çingenelere rastladım. Onlarla gittim. Beni kendilerine kraliçe yaptılar. Derken genç bir erkek çingeneyle evlendim. Bir de çocuğumuz olacaktı ya. Çok yorulduğum için oturdum. Sonra da bir polis beni yakalayıp götürdü.'' ''Yavrucum benim, bir taneciğim, zavallıcığım.'' dedi Helen. ''Biliyorsun bunların doğru olmadığını. Hiçbiri doğru değil.'' ''Ama doğru anneciğim.'' Helen, Doktor Phillips'i çağırdı. ''Bir çingeneyle evlendiğini söylüyor. Olamaz değil mi? Sizce de aslı yoktur bunun değil mi? Eğer öyleyse dayanamam.'' Doktor, Hilda'ya dikkatle baktı. Muayenenin sonunda ise hınçlı bir sesle konuştu. ''Helen, bir uzmanın bakımı gerek demiştim sana.'' Sonra kızın yanına giderek, ''O pis, kötü yürekli koca karı gene yatak odana geliyor mu geceleri Hilda?'' diye sordu. Hilda'nın elleri, parmakları oynuyordu. ''Dün gece yanında bir de maymunla geldi. Kocaman, alamet gibi bir maymun. Beni ısırmaya kalkıştı.'' ''Olsun varsın. Sen yalnız şunu aklında tut. O koca karı sana bir şeycik yapamaz çünkü seni ben koruyorum. O koca karının ödü kopar benden. Gene gelecek olursa beni söyle ona. Bak nasıl tabanları yağlayıp kaçacak. Kızcağız yorgun bir gülümseyişle, "Maymun da kaçar mı?" diye sordu. "Hem de nasıl? Ha bak, aklıma gelmişken bu şekeri de senin kıza getirdim." Doktor Phillips cebinden uzun, çizgili bir parça nane şekeri çıkardı. "Al bunu da Babitte'ye ver. Öyleydi değil mi kızının adı?" Hilda şekeri kaptığı gibi koşarak dışarı çıktı. Doktor Helen'e dönerek, "Bana bak," dedi. "Bu konudaki bilgim, deneylerim yazık ki çok sınırlı. Bildiğim bir şey varsa o da şu ki Hilda bundan sonra çok daha kötüye gidecektir. Ergenliğin eşiğinde, duygusal taşkınlıklarla birlikte gelen değişiklik dönemleri akıl ve ruh dengesizliklerini %100 yoğunlaştırır. Bundan sonra ne yapacağını kestiremem. Cinayet bile işleyebilir. Bir yandan bir bakarsın, karşısına ilk çıkan adamla kaçar. Onu uzman ellere teslim edip göz altında bulundurmazsan başına çok pişman olabileceğin işler çıkabilir. Bu kez yaptığı daha işin ilk adımı. Bu durumu böylece sürdürüp gidemezsin Helen. Kendine yazık ediyorsun." Helen doktorun karşısında dimdik oturuyordu. Kıpırtısız. Yüzünde doktorun kanını beynine sıçratan o direnç sabır ifadesi vardı. Boğuk bir sesle, "Siz ne salık veriyorsunuz?" diye sordu. Doktor, "Tımarhaneye kapatılmasını," dedi. Ve yanıtının böyle yırtıcı olması pek içine değdi. Helen'in yüzü gerilmiş, direnci daha bir gerginleşmişti sanki. "Yapamam bunu," diye bağırdı. "Hilda benim kızım, ondan ben sorumluyum. Ona ben bekçilik ederim doktor. Gözümden ayırmam, hiçbir yere de yollamam." Doktor dik dik, "Sonucun nasıl olabileceğini sana anlattım," dedi. Sonra bu kadına laf anlatmanın olasızlığı karşısında ezilir gibi oldu. "Helen, yıllardır dostunum senin. Bunca sıkıntıyı, bunca tehlikeyi neden kendi omzuna yüklenesin? Her şeye katlanırım ama onu oralara yollayamam." Doktor, "Ateşten gömlek giymesini seviyorsun," diye humurdandı. "Acı çekmek tatlı geliyor sana. Acıklı bir rol buldun mu, sonuna dek oynamaktan bir an bile vazgeçmiyorsun." Öfkeden köpürmeye başlamıştı. "Her erkek eninde sonunda karşısındaki kadını dövmek isteğini duyar sanıyorum. Yumuşak başlı bir adamım ben ama şu dakikada içimden sana bir temiz sopa atmak geliyor." Kadının koygun gözlerine baktı. Onun derdine dert eklemekten, ona katlanması gereken yeni bir çile sağlamaktan öte bir şey yapmamış olduğunu gördü. "Ben gidiyorum," dedi. "Bir daha çağırma beni. Biliyor musun, senden tiksinmeye başlıyorum sanırım." Cennet çayırında oturanlar, zengin bir dul kadının vadiye yerleşeceğini ilgi, biraz da hoşnutsuzlukla öğrendiler. Kamyonlar dolusu kütük ve kerestenin Sarp Noel Kanyonu'ndan yukarı doğru taşınmasını seyrederken, bir köy evi yaptırmak için dışarıdan kütük taşınmasının masrafına biraz burun kıvırarak güldüler. Bert Monroe, Noel Kanyonu'nu tırmandı. Marangozların evi kurmalarını öğleye dek seyretti. Sonra markete giderek, "Güzel olacak," diye raporu sundu. Kütüklerin her biri tornadan çıkmışçasına kusursuz. "Bir de ne yapıyorlar ya, dünyada bilemezsiniz. Daha şimdiden bahçıvan getirtmiş çalıştırıyorlar. Herifler koca koca çiçek açmış ağaçları taşıyıp dikiyorlar bahçeye. Bayan Van Deventer iyice varlıklının biri olsa gerek." Pat Humbert, "Gerçekten de hiçbir masraftan kaçınmıyorlar," diye ona hak verdi. "Zengin milleti mi? Gösteriş deyince birebirdir zaten." Bert, "Daha bitmedi," diye ekledi. "Bakın, tam kadın kısmından umulacak bir şey değil mi? Bilin bakalım pencerelerin kimilerinde neler var. Parmaklık. Hem de demirden değil de meşe kütüğünden. Kalın kalın parmaklıklar. Koca karı koyotilerinden mi korkuyor ne?" Dükkanın sahibi T.B. Allen, "Yanında bir sürü hizmetçi filan da getirir mi ki?" diye umutlandı. "Ama alışverişini kentte yapar bana kalırsa. Onun gibilerin hepsi kentten yaparlar büyük alışverişlerini." Evle bahçe yapılıp bitince Helen Van Deventer, yanında kızı Hilda, Çinli bir aşçı ve Filipinli bir erkek uşakla birlikte arabayla Noel Kanyonu'ndan yukarı tırmandı. Kütükten yapılma ev pek güzel olmuştu. Marangozlar kütükleri asitlere batırıp yaşlandırmışlar, bahçıvanlar bahçeye bir eski bahçe havası vermişlerdi. Çimlikteki ağaç boyu defnelerle meşelere ilişilmemişti. Bunların altlarında da mor, beyaz, mavi renkli çiçekler vardı. Bahçe yollarının iki yanına inanılmaz mavilikte ortancalar sıralanmıştı. Aşçı ile uşak hemen işe giriştiler. Helen ise Hilda'yı elinden tutarak bir süre bahçede dolaştırdı. "Ne güzel değil mi?" dedi. "Bir tanem benim. Burada çok mutlu olacağız, öyle değil mi? Sana da öyle gelmiyor mu?" Yüzündeki o direnç biraz hafiflemiş gibiydi. Hilda bir dal çiçek kopararak meşelerden birine vurdu. "Kendi evimizi daha çok severdim ben." "Ama neden hayatım? Orada böyle güzel çiçeklerimiz yoktu ki. Hele böyle ulu ağaç hiç yoktu. Hem burada her gün tepelerde yürüyüşe de çıkabiliriz." "Ne bileyim, bütün arkadaşlarım oradaydı. Parmaklıktan bakınca gelip geçen insanları görebiliyordum." "Hele bir alış bak, burasını daha çok seveceksin Hilda." "Sevmeyeceğim işte, ölsem de sevmeyeceğim burasını." Hilda önce hıçkırarak ağlamaya, sonra hiç duralamadan öfke çığlıkları koparmaya başladı. Birden eğilip yerden bir dal parçası aldı. Annesinin göğsüne vurdu bununla. Filipinli uşak sessizce kızın ardında belirdi. Kollarını çekip arkadan kavradı. Sonra çığlık çığlığa bağırarak debelenen Hilda'yı eve götürdü. Kendisi için hazırlanmış olan odada Hilda eşyaları sırayla kırmaya girişti. Yastıkları deşerek kuş tüylerini odanın dört bir yanına serpiştirdi. Son olarak pencere camlarını tuzla buz etti. Meşe odunundan yapılma parmaklıkları öfkeden haykırarak yumruklamaya başladı. Ayrım 9 sonu. Sayfa 76. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Helen Van Deventer. H-E-L-E-N V-A-N D-E-V-E-N-T-E-R Hubert. H-U-B-E-R T. San Francisco. S A N F R A N C I S C O. Hilda. H I L D A. Doktor Phillips. D R nokta P H I L L I P S. Los Angeles. L-O-S-A-N-G-E-L-E-S. Babitte. B-A-B-E-T-T-E.